Kıymetli dinleyenler, Kalbin Sesine Erkam Radyo'ya Bir Bakış Açısı programına hoş geldiniz. Efendim, bugün Bakış Açısı programımızın konuğu sevgili eğitimci, yazar ve şair Şeref Akbaba hocamız. Hocam hoş geldiniz, nasılsınız?
Hoş bulduk, teşekkür ederim. Bizi dinleyenlere hayırlı sabahlar, güzel zamanlar, kalbi yakınlıkla sağlık ve afiyet diliyorum size de.
Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz değerli hocam. Tabii uzun yıllardır eğitim camiasının içerisinde bulunmaktasınız. Bu yolculuğa nasıl başladınız hocam?
Eğitim camiasının içinde bulunuyoruz ama ilk üniversite bitirdikten sonra herkes öğretmen olacak, müftü olacak ama ben öğretmen veya müftü olacağım diye başlamadım. Yani öyle bir mesleki seçim yoktu. Peygamberimizin dua ile ilgili hadisleri var. Hani Kur'an-ı Kerim'de de dualarınız olmasa siz ne işe yararsınız buyuruyor. Şöyle söyleyelim. Ben önceden beri hep bu duaya Kur'an-ı Kerim'in emrettiği şekilde inandım. Mesela bazı şeyleri yapmak istemedim ama içimden hep farklı dualar yaptım. Yani o dua beni hep içimdeki olan yola, bir seyri sülüktür, oraya taşıdı. O dönemde kültür dünyasının, yayın dünyasının içinde yer almak, o minval üzere bir takım çalışmalar yapmak istedim. O yüzden gönüllüsü değildim. Ama hani usulen söyleyelim, bir sevdalanarak evlenenler var, bir de görücü usulüyle evlenenler var. Biz görücü usulü eğitimci olduk. Çok sevdik, içinde kaldık. 3-5 gencin gönlüne dokunabildiysek ne mutlu bize.
Elhamdülillah.
35 yıldır da devam ediyoruz. İlk günkü heyecanla devam ediyorum. Her eğitimci öyledir. Yani dışarıdan bakan yorulmuş gibi, tükenmiş gibi, bıkmış gibi görebilir ama arazide eğitimci olmanın böyle bir tarafı var. Yorulmadan devam ediyoruz. Elhamdülillah. Adana'da bir süre Hürriyet Ortaokulu'nda öğretmenlik yaptım. Sonra General Ali Rıza Ersin Lisesi'nde, İstanbul'da. Akabinde 22 yıla yakın sizin de mezunu olduğunuz Kadıköy İmam Hatip Lisesi'nde öğretmenlik yaptım. Şimdilerde Kırklareli'de, önce Pınarhisar Meslek Yüksekokulu, şimdi de İlahiyat Fakültesi'ndeyim. Orada eğitime, öğretime devam ediyoruz.
Allah razı olsun hocam.
Devam inşallah.
Devam inşallah. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyicilerimiz, bu arada Şeref Akbaba hocamız da bizim hocamızdır. Az evvel zikrettiği gibi, söylediği gibi, okulumuzda uzun yıllar öğretmenlik yapmıştır. Biz de öğrencilik yapmışızdır. Değerli hocam, Erzurumlusunuz ve Erzurumlu ve Maraşlı şairler Türkiye'de önde gidiyor. Doğunun damarlarında mı var, yoksa acı veya soğuk olduğu için midir şairlik? Yani,
onu biraz şairlere değil de dışarıdan bakanlara, okuyanlara sormak lazım.
Eyvallah.
Onlar daha güzel tahlil ederler, daha güzel araştırır, incelerler. Ama duygu tarafı yoğundur Anadolu insanının. Yani duyguyu öldürmemek lazım ya. Yani o haldir aynı zamanda. İnsanın bir lisanı var, bir de hal dili var. Hal diliyle insan bazen daha çok şey anlatır. Hani birçok insan yolda giderken, dışarıda, içeride, çocuğuna bakarken, aile içinde olsun, sokakta olsun, hele eğitimde, birisinin duruşundan, davranışından, bakışından çok şey anlarlar. Bu hal dilidir. O hal dilini besleyen de duygulardır. Duygu tarafı orada ağır basar. Bir de lisanımız var. O da beslenen şeyleri kelimelerle örerek ne yapıyor? Kaleme ve kelama döküyor. Evet, doğu insanı duygusaldır. Bazen böyle teşbihler var işte. bizim insanımızın dörtte biri şairdir. Doğrudur. Bende de birçok insanın şiiri var. Hatta bir defasında hanımla mini bir münakaşa yaptık. Bilmiyorum ben. Öfkeyle dedi ki bizim şiirler modern şiir olduğu için heceyle falan yazılan. Senin dedi bu yazdığın ucube şeyler şiir mi dedi. Babamın yazdıklarını bir görsen. Onlar dedi türküler, şarkılar, okunanlarda okunanlar gibi herkesin dinlediği şeyler. Bir gün gör de şiir gör dedi. Allah Allah dedik ki bu şiir de yazmış. Sonrasında bir araya gelince dedim ki ya dedim siz şiir yazıyormuşsunuz dedim. Evet dedi. Getirdi kocaman bir defter.
Allah Allah.
200 tane 300 tane şiir yazmış. Yani bir insanlar hüzünlendiği zaman özellikle hüzün dönemlerinde herkesin annesi babası sevdiği bir insan vefat ettiğinde kalemine dökülen 3-5 dize vardır. Ya çeyiz sandığında ya ajandasında saklar onu. Duygularını ifade etmiştir. Bunlardan bende var. Yani mesela yakın arkadaşlarımdan annesi vefat ettiği için şiir yazmış. Şiirle iştigal ettiğimiz için bana getirmiş. Şey yazdım diye. Üçüncü gününde duygularını ifade etmiş orada. İşte babası vefat etmiş. Birisi şiir yazmış göndermiş. Belki hayatında yazdığı tek şiirdir o. O da duruyor bende. Sanki sonradan ben bunu fark ettim de böyle bir kitap mı dedim meydana getirsek. Yani tek şiir yazmışlar bunlar. İkinci bir şiir yoktur zannetmiyorum. O duygu atmosferini yakalaması zordur. Doğu insanı da biraz acının insanıdır. Yani Erzurum Serhat şehri. Kahramanmaraş zaten kahraman ismini almış. İklim besliyor, önden gidenler de besliyor. Çünkü şiir konuşuluyor, şiir anlatılıyor. Biraz önce baktığımız o poetika sayısında ben bahsettim. Erzurum'da üniversite veya liseyi bitirdiğimiz veya üniversiteye devam ettiğim dönemlerde Muhittin Kemertaş'la alakalı bir hatırat yazdım orada. Ses sanatçısı Mükerrem Kemertaş var. Bilinen, Türkiye'de herkesin tanıdığı bir isimdir Mükerrem Kemertaş. Huma Kuşu türküsüyle bilinir. Ama Muhittin abiyi kimse bilmez. Küçük bir ayakkabı dükkanıydı. Bir Zeki abi vardı, onunla beraber şurada Muhittin abiye bir uğrayalım dedi. Gittik, uğradık, selam verdik. Ayakkabı tamircisi. Sonrasında birkaç defa daha uğradık. Sonra Zeki abi beni bir dergaha götürdü. Zikir meclisine götürdü. Rufai tarikatıydı. Oraya gidince baktım ki bizim ayakkabıcı Muhittin abi de orada. Elinde daire. İki tane bir Füzuli'den Füzuli rindi şeydadır. Onu okudu. Ama okunanların içerisinde ritmiyle, müziğiyle en güzel okuyanlardan biriydi. Birkaç ayrı gazel daha dinledim ondan. Sonra duruşu, o meclisteki oturup kalkması, ona olan o söylemlerinden ötürü o topluluğun saygısı, ya usul var, adap var. Hani önce usul sonra vüsul diyorlar eskiler. Akabinde de ey Saki'yi Peyder Ali, damadı Peygamber Ali diye bir gazel okumuştu. Onları dinledim. Sorunun cevabı budur senin. Hani bu coğrafyada işte Erzurum'da şairler çıkıyor. Düşünebiliyor musunuz? Küçük bir dükkanda esnaflık yapan birisi Füzuli'den, daha o dönemin farklı şairlerinden o müzik ritmini tutturarak gazeller okuyor. Gazeller biliyor. Toplum da onları dinliyor. Şimdi onları dinleyen o toplum içerisinde şiirin hakimiyetini düşünün, şiirin gücünü düşünün. Ki Alvarlı Efe var hemen o dönemde. Mesela diyelim Alvarlı Efe'nin gazellerinden bilmeyen çok azdır. Ki Türkiye şimdi biliyor da, hani türkü olarak okunuyor, gazel olarak okunuyor. Ama şehir onu hazmetmiş, kabul etmiş. Yani şiir merkezli yürüyor bir şeyler. Nefisi var, İbrahim Hakkı Hazretleri var ve günümüz şairleri var. O bir damar öyle devam ediyor. Gönül şunu arzu ediyor ki seviyeyi koruyarak, asaletini koruyarak devam etsin. Şiir toplumların iç duygularının, toplumların hayallerinin, hayatının terennümüdür. Yani onu şairler ancak yapar. Başka türlü ifade edemezsiniz.
Zaten Kahramanmaraş'taki o Kara Lise denilen lisede de aslında yedi güzel insanın yetişmesi var. Yani o dönem ve o dönemden sonraki yetişen gençler de sizin az önce söylemiş olduğunuz gibi şehri bir şiir kokusuyla donatıyorlar, değil mi?
Evet, aynen öyle. Tabii onlar yedi kişiymiş ama biz de iki kişiydik. Lisede zannedersem bugüne kalan, yani bugün kültür, sanat, edebiyat dünyasında önde olan biz de iki kişiydik. Nurullah Genç ve ben vardık.
Eyvallah, Allah razı olsun hocam.
Nurullah benden bir yıl sonradır İmam Hatip'te. Ama o gün bugündür birlikteliğimiz devam ediyor. Sadece zannedersem bu yönde çalışma yapan yok, araştıran yok. Hep maalesef dikkatleri Maraş'a doğru yöneltmişiz, o güzel insanlara. O tür birliktelikler var. Yani başka çok zeminlerde şükür de var. Diyelim Balıkesir'de de arkadaşlar var. Aynı liselerde okumuşlar. Yani aynı dönemde tahsil hayatı geçmiş. Aynı yerden soluklanmışlar. Birlikte çay içmişler. Oralardan beslenmişler. İnsanlar vardır. Bizde de var. Şiir tabii kendi yoluna devam ediyor. Olabilir. Yani bazen zayıf dönemleri olabilir. Yani güçlü bir şey düşünün, sporcu düşünün. Kimi zaman ara verir, kimi zaman zayıf düşer. Ama o her zaman o gücüyle yoluna devam eder. Sanatımızın duygu yönüdür. Dergilerimizin şiirle güçlülük arz etmeleri önemlidir. Yani ne kadar güçlü şiirler varsa o dergiler o kadar kendi atmosferi içerisinde güçlü dergilerdir. Böyle de tanımlamalar yapılır. Şiir güzeldir ya. Duyguları öldürmeyelim.
Evet.
Yani herkes yazmak zorunda değil. Yani ben şiir yazmıyorum, ilgilenmiyorum. Yerine belki okuyan olmak lazım, dinleyen olmak lazım. Dinleyeni dinleyen olmak lazım. Ona dair anekdotları okumak lazım. Bu şekilde besleneceğiz şiirden.
İnşallah. Değerli hocam, tabii biz de nacizane fakat halisane hem yazıyoruz hem çiziyoruz hem de okuyoruz. Şiirlerinizde ağırlıklı olarak bir kelime göze çarpıyor. Gurbet. Sebebi hikmeti nedir hocam?
Şimdi enteresandır. Sebebi hikmetini şöyle söyleyeyim. Yani bizim şiirleri okuyan mesela siz de gurbet diyorsunuz. Başka arkadaşlar da gurbet diyor. İnsan garip gelmiş, garip gidecektir. Bizi de etkilemiş demek ki. Gurbetçi bir aileden gelmiş olmamızdır. Yani şöyle söyleyeyim. Yaşamımızda herkesin kendine göre bir aile yaşantısı vardır. Ben de gurbetçi bir babanın çocuğuyum. Yani aklımız erdiğinde babam işçi olarak Almanya'ya gitti. Orada 25 sene çalıştı. Sonra ben üniversiteyi bitirdim. Adana'ya gittim. Babam emekli olup Erzurum'a döndü. Yani bizim küçük o gittiği zamanı hatırlıyorum. Geldikten sonra da bir yıl 365 gün birlikte olmuşluğumuz yoktur. Bir, ikincisi tabii bunun acıları var, yaşattıkları var. Sizin de duygu tarafınız yoğun. O oraya nüksetmiştir, sirayet etmiştir. Ben farkında olmadan sirayet etmiştir. Bunu siz söylüyorsunuz. İşte şiirlerimiz üzerine yazı yazanlar söylüyor. Zaman zaman muhtelif mahfillerde şiirimiz konuşulduğu zaman söyleniyor. Anlıyorum ki herkes
bir ortak nokta bulmuş.
Ortak bir nokta bulmuş. Yani bunlar farklı değerlendirmeler. Aynı isimler olsa tekrar olur da her yerde siz de dahil ayrı mahfillerden onu yakalayabilmişler. Gurbet, başka söyleyecek kelime bulamıyorum. İçimize kadar işlemiş yani.
Eyvallah hocam. Hocam bir şiir okursanız çok bahtiyar oluruz.
Bir şiir takdim edelim okurlara.
Evet.
Neyi okuyalım? Dedim. Ay yolu.
Ay yolu güzel olur hocam.
Evet. Bu da biraz yine aile kokuyor, onu da söyleyeyim. Her ne kadar içerik olarak farklıysa da dedem kelimesi geçince onu da fark edersiniz. Ay yolu. Çıngırak seslerini anlatmıştı dedem. Haykırmıştım içimde volkanlar. Cebeli Nur demişti dağların en güzeli. Yusuf'u insanlığın Hira'da vahye ermişti. Ay doğmuştu bir kez yüreğime. Kana kana içmiştim aşk suyundan. Mekke'ye birlikte indirmiştik nuru. Dalga dalga Medine'ye. Sur bendim duvarlarında hendeyin. Sarmıştı her yanımı Kabe kokusu. Hicret sırmalamıştı yön levhamızı. Tükenmez madenler öz yurdumdan. Yürürken yürüdüğüm ve otururken hayalimi kuşatan cenk kahramanları. Tarih ne ekmekmiş, acıktım işte. Çıkınımda kimler yok ki sevdalım. Gemiler yakan Tarık, sancaktar Mus'ab. Ömer ah, neredesin adalet şehri? Yıldızlar semada saymakla bitmez. Billur'dan gözeler, yıldız kavlinden. Körüklenmiş zamanlara tutundum. Götürdüler beni Kehf mağarasına. Cebimde kaybettiğim uykular oradaydı. Döne döne yazılan tarihim. Sevr demişti dedem. İki ekber, sultan dağ. Biri ekrem, biri sıddık, sultan dağ. Muhaciri muallada tutan dağ. Hicret Medine'ye ay yolundan. Firavunlar, Nemrutlar demişti dedem. Onlar içimizde yaşar çoğu kez. Sen ya İbrahim, ya Musa, tarihin elinden tut, fatih ol. Mazlum annelerin gözlerinde yaş, yetimin barındığı yürek ol demişti. Zikri hafi, zikri cehri, yollar ki şehadet ve aşk kumundan.
Hocam çok güzel, çok teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Değerli hocam, bir kısa ara verelim. İnşallah aradan sonra kaldığımız yerden devam edelim.
Eyvallah.
Sevgili dinleyicilerimiz, kısa bir aradan sonra programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenler, sevgili Şeref Akbaba hocamızla birlikte edebiyatı ve şiiri konuştuğumuz programımız devam ediyor. Değerli hocam, müsaadeniz olursa bir şiir de ben okumak isterim.
Eyvallah.
Filistinli Çocuk. Filistin'e dair önemli bir şiir. Sus payı kalmadı çocukların. İntifada taş yağmuru. Kılıç tutan elin el olduğunu biliyorlar. Göğüslerinde özgürlük haritası. Taşınan bir şarapnel. Mezar taşlarına yazılmıştır kader. Çocuk, silah ve zaman. Kınında durmaz zulüm. Anne bağrındaki taşlar. Emeklemek yok çocuk, her mevsim kan sofrası. Kuş seslerinin uyuttuğu sabah, toprak, susan kalem, ağlayan nar çiçeği ve beşik beşik ölüm. Tırpan vurdular merhametine, adını Filistin koydular. Çocuk, silah ve zaman, çocuklar ölüyor akşam olmadan. Evet.
Eyvallah.
Eyvallah. Değerli hocam, gerçekten duygu yüklü, bizi ta Filistin'e götüren bir şiir. O topraklar tabii şu anda kan ve gözyaşıyla hasbihal olmuş durumda. İnşallah eski tarihine, o mutlu zaman dilimlerine inşallah tekrar döneceklerini düşünüyoruz ve inanıyoruz.
İnşallah.
Değerli hocam, Ay Vakti dergisinde yazıyorsunuz. Bu süreçte dergi edebiyatla tabii ki hemhal olunuyor. Türkiye'deki edebiyata karşı teveccühü nasıl görüyorsunuz değerli hocam?
Şimdi tabii dönem dönem bazı şeyler farklılık arz ediyor. Radyonun, televizyonun, gazetenin tek yönlü çıktığı dönemlerde yayınlanan dergiler vardı. Gazete öncesinde yayınlanan dergiler vardı. Gazete yok. Sonra radyo devreye girdi. Sonra televizyon devreye girdi. Akabinde son 15-20 yıldır sosyal medya devreye girdi. Haliyle hem sanal alemin kuşatıcılığı var bir yandan. Bir yandan çok eser üretiliyor. Velut bir coğrafyada yaşıyoruz. Hemen hemen her insan zaman ayırıyor, kalem alıyor bir şeyler, vücuda getiriyor, yayınlıyor, insanlar istifade etsin istiyor. Bir yandan da ocak olmuş dergiler var. Bunlar birbirine kendi misyonunu devrederek devam ederler. Bu da atölye dergilerdir bunlar. Bunları satışlarıyla, rakamlarıyla, ulaştıkları kitleyle yorumlamamak lazım. Yani işte ne kadar insan okuyor, çok okumuyor. Ama bunlar atölye dergileridir. Daha çok şairin, yazarın, sanatçının, okur insanın, sanata ilgi duyan insanların, yazar olmasa bile, üreten olmasa bile gidip geldiği, takip ettiği, okuduğu, sevdiği alanlardır. Burası biraz daha seçkin bir zemindir. Bunu bugünkü kültür sanat faaliyetlerine bakarak, geçmişteki şu dönemle şu dönemle mukayese yaparak bu tür mülahazalar doğru bir şey değil. Her dönemin kendine göre faaliyet alanı vardır, gücü vardır. Bunu Türkiye'nin nüfusuyla, dünyanın nüfusuyla falan da orantılamamak lazım. Ama şöyle bakmak lazım. Gelecekte bu tür faaliyetler içerisinde kendini bulmuş, kalemini bulmuş, yerini bulmuş, iklimini bulmuş, ruhen ve bedenen buralardan beslenmiş, doymuş insanlar, elleri kalem tutan insanlardır, güzel şeyler yaparlar diye ümit ediyoruz. Yani ümitsizlik bizim dinimizde haram kılınmıştır. Allah'ın rahmetinden, yol açmasından ümit kesmemek lazım. Biz ümitliyiz. Evet, bir sanal alem kuşatmışlığı, furyası var. Yani sanal alemin kendi içerisinde de farklı metotlar kullanarak kuşatmışlığı var. Gerek işte filmler, şarkı kanalları,
diziler. Mesela
isim vermek istemiyorum. Diziler, şunlar, bunlar. Bunlara büyük paralar harcanıyor. Büyük güçlerin elinde bunlar.
Bütçeleri çok yüksek.
Tabii yani tartışmasız. Şimdi bunların karşısında siz ne yapıyorsunuz? İşte adam bir dizi yapıyor, 5 milyon insan izliyor. Olabilir yani. Bunlar o alanda güçlü metinler ortaya koymak, radyolarımızda, televizyonlarda veya bu tür hem görsel hem sözel alanlarda nitelikli metinler üretmek de yine bu tür dergilerin yetiştirdiği insanların görevidir ve sorumluluğudur. Onlar dünyaya bu pencereden bakacaklar. Kudüs'ü görecekler. İşgal altındaki Kudüs'ü, Filistin'i görecekler. Irak'ı, Suriye'yi görecekler. Arakan'ı görecekler. Afrika'nın nasıl sömürüldüğünü görecekler. Yani şiirle, edebiyatla, sanatla bunları kalıcı metinler olarak gündeme getirecekler. O sözel ve görsel olana da malzeme hazırlayacaklar. Çünkü çocuklar doğuyor ve büyüyor. Onları besleyecek metinlere bizim ihtiyacımız var. Sorumluluğumuz var. Ben bu konuda çok şey yapamamanın da çaresizliği içindeyim. Yoksa biz de sanal alemi kullanarak şöyle yapın, böyle yapın, hani böyle bir rahatlık içerisinde bir şeyler söyleyebiliriz. O başka bir şey. Ben birebir atölye çalışmalarından bahsediyorum ki dergiler bu tür mahfillerdir. Kendilerinden beslenirler. Kendi kendilerini ayakta tutarlar. O mevcut yapılarıyla az önce saydığım bu mazlum coğrafyalara kapılarını açarlar. Yürekleri, beyinleri bunlardan haberdar ederler. Onlar acısın, onlar düşünsün diye. Ve ayakta durmak için de metinler üretmek. Şöyle bir şey söyleyeyim ben.
Buyurun hocam.
Bunu zaman zaman örnek veriyorum. Mesela Çanakkale şehitleri anıldığı zaman bütün okullarda Mehmet Akif'in Çanakkale şehitlerine şiiriyle hep var olur. Yani Akif Çanakkale şiirini yazmasaydı, Çanakkale üzerine yazılmış tarih kitapları var, romanlar var, çok var. Hele son zamanda yazılmış çok şey var. Ama her okulda formal eğitim içerisinde şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi diye başlıyoruz. Değil mi?
Evet.
Bak şiir orada var. Onu da geç, İstiklal Marşı var. Yani her hafta okullar açıldığı zaman okunan, okullar kapandığında okunan, hiç kimsenin bıkmadığı, herkesin zihninde dizeleri olan bir İstiklal Marşı var. Sadece onlar mı? Hemen hemen herkesin hafızasında yer alan bizim geçmişimize dair Hacı Bayram Veli'den, Niyazi Mısri'den, Yunus Emre'den, Mevlana'dan, İbrahim Hakkı Hazretleri'nden. Değil mi? Adama şöyle ufaktan bir dokunun, bir şey yapın. Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eylerdir. İki dizedir İbrahim Hakkı Hazretleri'nden. Yani Alvarlı Muhammed Lütfü Efendi'den daha ismini sayamadığım geriye doğru birçok merkezden toplum beslenir.
Aslında zenginimiz çok.
Tabii tabii. Hiç sıkıntı yok. Yani materyal sıkıntımız yok. Biz bugünü yazıyoruz. Bugünü yazıyoruz. Yazmak zorundayız. Yani Halep bombalanıyor. Bir şairimiz Halep'in şiirini yazması lazım. Birileri eleştiriyor, kuru eleştiri sadece. Emeğiniz yok, alın teriniz yok, gayretiniz yok. Yıkmaktan, dökmekten başka yaptığınız bir iş yok. Sulu göz eleştiriler yapıyorsunuz. Yani her şey hüdayi nabit olacak değil ki. Bu ocaklarda kapılarını açmışlar. Yazan insanların şiirlerine, hikayelerine, denemelerine yer veriyorlar. Bütün edebiyat dergileri için söylüyorum. Sanat dergileri için söylüyorum. Böyle lüzumsuz, gereksiz eleştiriler yapmanın anlamı yok. Kim nitelikli eser göndermiş de yazı yayınlanmamış. İşte getto oluşturmuşlar. Bilinen insanların eserlerini yayınlıyorlar. Bir sürü şeyler söylenir. Hakikat payı yoktur. En azından bizim için yoktur. Diğerlerini bilmem tabii. Ama zanla hareket etmek de bir mümin tavrı değildir. Ya mümin tavrı önemli yani. Bizim duruşumuz, bakış açımız, dilimiz, halimiz, sözümüz, her şeyimiz önemli. Biz onu bedenimize giydirmişiz, giydireceğiz. Eksiklerimiz varsa düzelteceğiz. Her gün yeni doğrularla besleyeceğiz ve yolumuza devam edeceğiz. Şimdi dedik ki Çanakkale olmasa bir Çanakkale şehitlerine programı eksik kalır. Diyoruz ki Halep bombalandı, yazın. Kapitalizmin dünyada bugün icra ettiği yoksullukları dile getirin, terennüm edin. Siz geriye dönük olarak gidiyorsunuz. Necip Fazıl şunu yazmış, Nazım Hikmet şunu yazmış, Cahit Kulebi şunu yazmış, ben de bunu yazayım. Anne ortak değerdir, yazabilirsiniz. Baba ortak değerdir. Memleket ortak değerdir. Yaşadığımız hayata dair birçok şey ama o günkü bir takım olaylara dair yazılanlar o günü ilgilendirir. Siz bugünün şairisiniz. Bugünkü yaşananları yazacaksınız. Kaleminiz o yönde işleyecek. Ben yazdım. Canım, elinize kalemi alıp da sıradan kategorize edin demiyoruz ki. Şiirin tekniğiyle, gücüyle, diliyle, ben güçlü şairler için söylüyorum. Herkes yazsın. Ben işte yazmıştım, yayınlayacak yer bulamadım. Toplumları kuşatacak bir dil ve zemin oluşturursanız bulur. Neden bulmasın? İlla bulur. Ama bunu kullanmak lazım. Az önce de söyledim yine. Yani geriye doğru baktığınızda bizi besleyen bütün bu kaynaklardan birkaç kelime vardır. Ben bir gazetede okumuştum. Lisede okurken falan. Orada Ramazan sayfası vardı. Ramazan sayfasında Hacı Bayram Veli'den bir şiir okumuştum. Şimdi geriye gidince hatırıma geldi. Belki de uzun yıllardır bir sohbet halkasında bu tür bir konuya girmediğimiz için de icap etmemiş, söylememişimdir ama isimler sayarken.
Eyvallah hocam.
Ya İbrahim Hakkı Hazretleri ya, ama değil. Hacı Bayram Veli'ye ait ikisinden birini. Elin köşkü sarayından bizim tandırbaşı yeydir diyor. Elin türlü taamından bizim bulguraşı yeydir. Böyle iki cümle oradan hafızamda kalmış. Bu bana çok şey anlatıyor. Bu kültürün birikimleri. Yani çok heves ettim. Bir kütüphaneye gittim lisede okurken. Orada Abdurrahim Karakoç'un bir dizesini gördüm. Bir kitabın arkasında. Orada ezberledim ve çıktım. O gün bugündür unutmadım. Muhammed Resul'dür. Allah bir dedik. Beş vakit dilimiz Mevla'ya gider. Hazreti Kur'an'ı rehber eyledik. İnşallah yolumuz Mevla'ya gider. Sadece şiir olarak değil, içerik olarak da bizim ruh dünyamızı aydınlatan, bizim istikamet sahibi olmamıza vesile olan bir dil kullanmıştı. Hoşuma gitti benim. Buralardan besleniyoruz.
Ortaya çıkan eserler de tabii kaliteli oluyor. Bir anda çıkmıyor hocam.
Tabii. Her yazılan değil. Süzülerek kalır. Yani her şairin hayatından bugün okunsa, bugün revaçta olsa bile 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl sonra veya vefatından sonra bir iki tane, üç tane şiir kalır. Belki bugün revaçta olan o gün hiç okunmaz. Başka şiirleri devreye girer ama birkaç şiir kalır. O sanatın kuralları işler orada. Toplum iyi süzer yani bunları. Alacaklarını alır. Hiç kimse böyle zorlamayla falan hiçbir şey olmaz. Zorlamamak da lazım. Kendi seyri içerisinde olsun. Yüreği bütün dünya coğrafyası olsun. Yani sanatçıysanız, şairseniz, yazarsanız, düşünen insansanız, orada bir omurganız olur. Ben Müslümanım. Tabii ki Müslüman bir perspektiften bakacağım dünyaya. Bunda hiçbir şüphe yok. Ama engin bir yüreğe sahip olmak lazım. Geniş bir bakış açısına sahip olmak lazım. Görmek lazım. Göremezsek olmaz. Ve bir taraf değil, mazlumlardan yanayız. Ezilmişlerden yanayız. Sadece mazlum ezilmiş değil, dünyayı değiştirecek nitelikli projelerden de yanayız. Yani sadece ezilene su vermek, mazlumu korumak değil. O mazlumları, ezilmişleri, yani mustazafları müstekbirlerin yerine getirecek Musa peygamber hareketi gibi hareketlerin de her zaman Müslüman yanında olması lazım. Orada ezilenler var. Firavun var, Karun var, Haman var. Bir de Musa peygamber var. O kategori içerisinde tevhidden, peygamberden, güçlüden, o zayıf ve ezilmişleri yukarı kaldıracak olan nerede bir çalışma varsa orada yer almak da bir sanatçının görevidir. Burada bir şey söyleyeyim, sonra ara mı vereceğiz?
Yok hocam, yavaş yavaş bitecek. Yine maalesef süremiz bitiyor.
Program bitiyor.
Evet, program bitecek. Az kaldı, buyurunuz.
Bitmeden söyleyeyim. Şimdi İsmet Özel'in Baldo Sen Neden Burada Değilsin diye bir kitabı var. Oradaki bir tespiti var. Onu okumalarını da seyirciler, dinleyicilerimize havale edelim.
İnşallah. Allah razı olsun. Tavsiye niteliğinde kitap isimleri de almak istiyoruz. Bir soru sormak istiyorum. Şimdi insan kitapla dostluğunu geliştirdikçe iyi şeylerin ortaya çıkabileceğini biliyoruz. Eğer o dostluk olmazsa da iyi şeyler de ortaya çıkmaz. Sizin bir yerde bir söyleminiz oldu hocam. İyi insan okudukça, okuma süresini ve sayısını artırdıkça insan susmak istiyor, konuşmak istemiyor demiştiniz. Evet. Bir yerde. Bunu biraz açar mısınız? Sizce neden konuşmak istemiyor? Kitabın dünyasına mı girmiş oluyor hocam?
Korkuyor. Ben de mesela yoğun okumalar yaptığım dönemlerde konuşamıyorum. Bir gün radyoda program yapan bir delikanlı dergiye gelmişti. Ona benim deneme kitabı Karmumunu verdim. Dedim ki buradan şöyle 20'şer sayfa oku, gelecek hafta sonra programa gidersin dedim. Yarısını okumuş, kitabı getirdi verdi. Dedi hocam ben okursam program yapamam. Yani çünkü rahat konuşuyor. Hani böyle yaptığı sizin gibi kitapla veya düşünceyle ilgili program değil de farklı bir radyoda magazin türü program yapıyor. Bunlar dedi beni engeller dedi. Evet, insan okudukça susuyor. Bizim sükutumuzun sebebi de o zaten. Bazen kendimizi kalemle ifade ediyoruz ama kelamla ifade edemiyoruz çok. O yoğunluk, o okudukça insan bu defa ben ne yapıyorum diyorsunuz. Daha bir yoğunlaşıyorsunuz. Daha bir sükut hali sizde zuhur ediyor. Bu okuyanlar için geçerli bir şeydir yani. Bir süreçtir. Ben zaman zaman bu hatarat halini yaşıyorum. Yani 3, 5, 15 böyle kendime göre okuduğum kitaplar var. Onları okuyunca kendime geliyorum yani. Bazen kalem de duruyor yani. Ondan da uzaklaşıyorsunuz. Demek ki o bir süreç. Yaşadıklarımı anlattım orada sadece. Bu benimle ilgili olduğunu da zannetmiyorum. O okumanın getirdiği bir sorumluluk.
Değerli hocam, normalde süremiz bitti ama son iki dakika diyelim. Değerli dinleyicilerimizin arasında yetişkinler var, anneler, babalar var ve öğrenci kardeşlerimiz de mevcut. Böyle şiirle, edebiyatta ilgilenen dinleyicilerimize ne önerirsiniz?
Ay Vakti'ni okumalarını öneririm. 20 yıldır bizim çıkardığımız dergi diye değil, bu disiplinden de haberdar olsunlar diyorum. Yani dergilerden uzak durmayalım. Sosyal içerikli dergilerimiz var. Onları okusunlar. Doğru edebiyat dergilerini, kitap okuturken seçerek alsınlar kitapları. Çok çok önemli. Bir kitap bir dünyadır. Çocuğumuzun halini, hayalini, hayatını değiştirir. İyi yönde düşünmesinler bunu, kötü yönde de düşünsünler. Dikkat edelim. Gözümüz, kulağımız bize emanet. nitelikli okumalar yaptıralım onlara derim.
Eyvallah. Değerli hocam çok teşekkür ediyoruz. Bize zaman ayırdığınız için.
Ben teşekkür ederim. Herkese hayırlı günler, hayırlı zamanlar diliyorum.
Allah razı olsun. Kıymetli dinleyenler, sevgili Şeref Akbaba hocamızla birlikte edebiyatı ve şiiri konuştuğumuz programımız maalesef bitmiş bulunmaktadır. Programımıza göstermiş olduğunuz yakın ilgiden dolayı siz gönül dostlarımıza kalpten bir teşekkürü borç biliyoruz. Efendim, önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte tekrar görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun. Kulağınız bizde olsun.